bu haftanın vaazı 7 plus 62 plus 1 Daniel 70 haftası. Daniel bölüm 9. Evet kardeşler, kız kardeşler, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. 2. Petrus 1.16'da şöyle yazıyor. Uydurulmuş masalların peşine taklaşmadık. Ne demek bu? Bizim inancımız dayanmıyor masallara. Bir varmış, bir yokmuş. Bir hangi bir yerde, bir hangi bir kişi bir şeyler yapmış. Öyle değil. Bizim imanımız dayanıyor tarihe. Allah gerçekten tarih zamanı içinde çalıştı. Ve tarih zamanında bize ipuçları bıraktı. Ki bizim inandığımız şeyler doğrudur. Biliyorum, imanlar çok seviyor böyle teselli verici ayetler kullansınlar. Rab benim çobanımdır ve bilmem ne daha yüzlerce böyle ayetler var. Güzel kalenderler üzerinde, kartalar üzerinde yazıyorlar. Evlerinde böyle döşüyorlar. Güzel. Bunun yeri var. Bizim duygularımız lazım teselli bulsunlar. Ama eğer senin bütün imanın buysa, bu çok zayıf. Ayakta kalamayacaksın. Bunlar sanki pamuk şekeri. Ama sen pamuk şekeriyle nasıl beslenemiyorsun? Sana değil mi? Zavzalat lazım, sana ekmek lazım, sana et lazım. Aynı biçimde bize her türlü ayet lazım. Değil sadece bizim hoşumuza giden, değil sadece kolay anlaşılan şeyler. Ve böylelikle istiyorum bugün Daniel kitabına devam edelim. Bugün okuyacağız 9. bölümü. Benim imanım dediğimiz gibi, benim imanıma ispat lazım. Ve bugün de öyle bir zamanda yaşıyoruz. Sağdan soldan her taraftan sana saldırılar geliyor. Öyle değil mi? Herkes diyor ki ne, sen İsa mı iman ediyorsun? Bırak bunu, boş bir şey, buna iman et. Ama nereden emin olabilirim, benim inandığım doğrudur. Bana güç verin, budur. Evet, Daniel kitabını okurken görüyoruz nasıl Allah önceden bildirdi ne olacağını ve tarih içinde görüyoruz nasıl gerçekleşti. Bu çok büyük bir şey. Nerede başka bir Allah, nerede başka bir hangi inanç sistemi bu gerçekleşsin, bu gerçek olsun. Bunu sadece kutsal kitapta, Biblia'da görüyoruz. Hatırlıyorsunuz Daniel 2. bölümde, Daniel daha genç iken Kral Nebukadnezar büyük bir heykel görüyor. 4 tane parça var, 4 ayrı metaldan ve Daniel bunu açıklıyor. Ve büyük bir haber var orada. Bütün dünya tarihi için büyük bir haber var. Arka arkaya 4 tane krallar gelecek, 4 tane krallıklar, imparatorluklar gelecek. Ve biz açıkladık bunları, değil mi? Babiller, Medler ve Pesler, İranlılar. Sonra Grekler ve en sonunda Romalılar. İyi güzel ama sonra diyor, bu 4. krallığın zamanında göklerin Allah'ı kendi krallığını kuracak. Büyük bir şey. Daniel'e teselli veriyor. Diyor ki, sanma ki ben boş duruyorum, tarih böyle gitsin, anlamsız, biçimsiz, haos içinde. Hayır, ben bir plan kurdum ve ben kendi krallığımı kuracağım bu 4. İmparatorlukta. Bu büyük bir peygamberlik. Artık biliyoruz Mesih ne zaman gelecek? Romalıların zamanında. Evet. Daniel 7. bölümü okuduk. Geçen hafta. Ve o da tam buna benzer bir biçimde 4 tane canavarı gördük. Denizden çıkan 4 tane canavar. Ve aynı biçimde onlar da aynı imparatorlukları temsil ediyor, gösteriyor. Aynı. 1, 2, 3, 4 Romalılara kadar. Ama orada başka bir şey de görüyoruz. Görüyoruz 7. bölümde diyor ki göklerin bulutları ile bir insanoğlu Allah'ın katının yanına çıktı ve o da ona krallık verildi. O da ona büyük bir imparatorluk verildi. Ve biz biliyoruz bu kimdir? İnsanoğlu kimdir? Tabii ki İsa Mesih'tir. Durma dakika, kendisi bu lafı kullandı. Bu adı kullandı kendisi için. Ve dedi ki insanoğlu benim. Ve sanmayalım ki insanoğlu derken bu sıradan bir at. Yani sanki kendini alçak kılmak istiyor, yani kendini alçalttırıyor diye. Hayır, tam tersi. İsa Mesih insanoğlu derken tam bu Daniel 7. bölümü bağlanıyor ve istiyor söylesin, ben o insanoğluyum, bana bu krallık verilecek. Ben dünyanın imparatoru olacağım. Ama orada bir başka şey vardı. Küçük bir boynuz. Diyor ki bu 4. canavarın üzerinde 10 tane boynuz gördüm. Ondan sonra küçük bir tane daha çıktı. Ama o da diyor ki bu küçük boynuz, hani bir kral gösteriyor bunu, ona güç verildi. Bütün imanlılara baskı yapsınlar, hatta imanlıları yensin, hatta imanlıları öldürsün. Biz anlattık bu bütün son zamanlarda bu geçerli olacak. Demek ki gittikçe daha fazla bir kesinlikle, gittikçe daha net olarak Daniel gösteriyor Mesih'in zamanları nasıl olacak. Şimdi anladık Mesih ne zaman gelecek aşağı yukarı Romalıların zamanında. Anlıyoruz nasıl krallık alacak, ölümden dirilecek ve göke alınacak, Allah'ın katının yanına gittiği gerekte bu krallığı alacak. Bütün bunları öğrendik. Ve şimdi bugün 9. bölümü okurken daha da şaşırtıcı bir olay görüyoruz. Rab Daniel'in ağzından 500 sene evvel İsa Mesih'ten tam olarak datasına kadar söylüyor bu Mesih ne zaman gelecek. Ve ben ilk yeni iman iken bu bölümü okuduğum zaman coştum, sevindim ki benim Allah'ım böyle bir şey yapıyor. Tam olarak okuması bilen bir kişi, düşünen bir kişi görebilir Mesih ne zaman gelecek. Ve bunu okuyacağız 9. bölümde. İlk önce anlayacağız Daniel nasıl bu duruma geldi. Okuyorum. Medli Ahasveros oğlu Darius Kildani yani Babilon'un kralı oldu. Krallığının birinci yılında ben Daniel Rabbin peygamber Yeremya'ya bildirdiği sayının Yeruşalim'in ıssız kalacağı yıllarının sayısının 70 olduğunu kutsal yazılardan anladım. Ve bu gerçekten şaşırtıcı bir olay şimdi. Daniel artık yaşlandı. Belki 80 yaşından yukarı geldi. Ve diyor ki ben kutsal kitabı okudum. Ben Yeremya peygamberinin kitabını okudum. Wow. Demek birbirlerinin haberleri var idi. Yeremya 50-60 sene önce yaşadı Daniel'den. Ve onun kitabı ondaydı. Ve diyor ki ben o okurken bu kitabı anladım ki bizim burada Babil İmparatorluğu'nun sürgünlük zamanı, esirlik zamanı 70 sene sürecek. Ve Daniel başladı bir hesap yapmadır ya, bu 70 sene tezlerde bitiyor. Ve heyecanlamaya başladı. Acaba söylediği söz şimdi yerine gelecek mi? Acaba hani Yeremya'nın söylediği laf şimdi yerine gelecek mi? Acaba doğru mu söyledi? Ve buna göre şimdi Allah'a danışıyor. Acaba doğru mu diye. Ve şimdi okuyoruz da Yeremya kitabından bu laf, bu ayet tam olarak ne söylüyor? Yeremya 29. bölüm ayet 10'dan 14'e kadar şöyle diyor. Rab diyor ki Babil'de 70 yılınız dolunca sizinle ilgileneceğim. Buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. Çünkü sizin için düşündüğüm planları biliyorum diyor Rab. Kötü planlar değil. Size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik planlar bunlar. O zaman beni çağıracaksınız. Gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizden arayınca beni bulacaksınız. Kendimi size buldurtacağım. Size eski halinizi kavuşturacağım. Sizi sürdüğüm bütün yerlerden ve uluslardan toplayacağım diyorum. Ve sizi sürgün ettiğim yerden geri getireceğim. Kim biraz yani evangelist kiliselerde gezdiyse bu ayetle çok popüler değil mi? Biliyorum senin için düşüncelerim nedir? Belki bunu okumuşsunuz, belki görmüşsünüz. Her yerde bunlar yazıyor. Çok güzel. Umut ve esenlik planları var. Sanki Allah her zaman herkese bu lafları söyledi. Sanki her bir imanlı istediği gibi yaşasın, istediği gibi dünyada geçsin, istediği gibi soğusun Rab'den. Ondan sonra bu ayet yapıştırıyor kendi evine. Aa, Rab diyor ki biliyorum senin için düşüncelerim çok güzel. Hayır, öyle değil. Umut ve esenlik planları. İmanlı biraz sıkıntıya düşsün, öyle katınkaları yazıyoruz. Ama Rab bu da başka kişiye konuşuyor. Bütün yürekle ararsanız beni bulacağınız. Bu konuşmuyor imansızlar için. Bu demiyor. Hani imansızlar bakın duyun Allah'ı aradın mı bulacaksın. Hayır. Bu konuşuyor imanlılar için. Bu konuşuyor öyle imanlılar için kim lazım tövbe etsin. O zaman diyor eğer beni bütün yürekle ararsan. Bunu yapıyor musun? Belki sen Rab'den uzaklaştın. Belki sen bugün yani hissediyorsun Rab'den aram iyi değil. Ben açça Hristiyanım ama aslında çok uzaktım. O zaman Rab diyor ki ey bütün yürekten beni ararsanız beni bulacaksınız. Rab sana yalvarıyor ve söz veriyor. Ben açıkım. Açık bir kapıyım. Gel dön. Bu sözle konuşuldu. Tam olarak böyle bir durumda Yeremya diyor ki sizin esirliğiniz sürecek 70 sene. 70 sene geçtikten sonra siz döneceğiniz İsrail'e. Hepsi güzel. Daniel şimdi belki 65-66 sene sonra bu ayetleri okuyor. Ve diyor ki birkaç tane kaldı ve biz daha buradayız. Ne olacak bizim halimiz? Daniel'in içinde öyle bir duygu vardı. Hadi artık istiyorum bu ayetler gerçekleşsin. İstiyorum döneyim İsrail toprağına. Sen diyelim 60 sene, 65 sene gurbette yaşadıysan dönmek mi isteyeceksin? Ya bırak sen, 2-3 kuşak orada doğdu. Senin torunların artık doğdu Babil'de. Ve böylece Nehemya kitabını ve Esra kitabını okuduğumuz zaman anlıyoruz, Babil'den ne zaman dönüş oldu? Çok Yahudi dönmedi. Belki bütün Yahudilerden 10% döndü. 90% Babil'de kaldı. Sürgün yerinde, yani esirlik yerinde kaldı. Onlara daha iyi geldi. Evlerimiz var burada, artık alıştık. Güzel. Kim istiyor dönsün? Daniel dönmek istedi. Evet, o anladı ki sürgünlük zamanı, yani bu esirlik durumu normal değildi, kötü bir durumdu. Ama öbür yolda rahatlık aradılar. Evler, tarlalar, o halkın diline alıştılar, kendi dilini unutmaya başladılar. O halkın adetlerine alıştılar. Dönmek mi? E tamam, bizim dedelerimiz yaşlar da orada, Yeruşalim tarafı ama ben mi döneyim? Burası çok iyi. Asıl düşünce, asıl duygu, ne yapalım? Oldu bir kere. Düştük bu yollara, kaldık. Öyle bir duygu var. Ve Daniel, ama Daniel gibi birçok kişi buna karşı gitti. Hayır diyor, bizim yerimiz burası değil. Biz burada gurbetteyiz, biz burada yabancı yerdeyiz. Yani istediğimiz gibi inancımızı, imanımızı yaşamıyoruz, yaşatıramıyoruz. Mezmur 137, 5 ve 6 şöyle diyor. Babil ırmaklarının kenarında Siyon'u hatırlardık, oturup ağlardık. Etraftaki söğüt ağaçlarına asardık bizim sazlarımızı, çalgılarımızı. Orada bizi tutuklu olarak götürenler bizden ilahiler istediler. Cellatlarımızda, hani bizi öldürenler, neşeli şarkılar derdiler. Hey, biz Siyon ilahisi söyleyin bize. Nasıl söyleyebilirdik Rabbin bir ilahisini yabancı toprakta? Yeruşalim, ey Yeruşalim, unutursam seni, kurusun benim sağ elim. Yapışsın damağıma dilim, eğer seni düşünmez olursam, eğer Yeruşalim'i her sevinçten üstün tutmazsam. Ne zaman Yahudiler ilk senelerde, ilk olarak esir alındılar ve sürüldüler yani Babil topraklarına, başlangıçta bu duygu vardı. Aha, biz lazım dönelim, biz lazım yani asıl toprağımıza yeniden gelelim. Ama sonra alıştılar. Sonra alıştılar. Bu duygu kayboldu. Ey Siyon. Siyon tabii Yeruşalim kasabası. Ey Yeruşalim, seni unutursam diye sağ elim kurusun. Dilim damağıma yapışsın. Ama sonra burası da iyi. Burası da güzel. Kalalım burada. Biz kime benziyoruz? Daniel'e mi? Yoksa öbür Yahudilere? Bugün bakarsak topluluk gene sanki bir Babil esirlik zamanında bulunuyor. Dünya bizi sanki mahpus etti. Çıkamıyoruz. Yeruşalim bizim için asıl imanlı hayat demektir. Tabii biz bir kasabayı özlemiyoruz ama asıl imanlı hayatı özlüyoruz. Oraya dönmek için. Ama sanki alıştık. Bugünkü hayat normal geliyor bize. Alıştık buna. Yeruşalim'i sanki özlemiyoruz. Eskiden bazı imanlar bu lafı çok kullanıyorlar. Eskiden çok sevgi vardı. Eskiden neler yapardık. Eskiden köyü köyü gezerdik. Ama şimdi Babil'deyiz. Şimdi esirlikteyiz. Bugünlerde zevk alamıyorum imandan. Bugünler çok değişti. Dönemiyoruz. Daniel anladı ki Rab Yeremya'nın ağzından söz verdi. Ben sizi kapı açacağım, dönesiniz. Ama isteyen var mı? Bugün de aynı. Eskiden seve seve paylaşıyorduk. Şimdi sanki bizi bir iki lira vermek ölüm geliyor bize. Eskiden vakit geçirirdik. Normaliydi. Kimse bakmazdı toplantının zaman. Hayır, toplantı olmadan da gidiyorsun kardeşin evine dolaşmaya. Ruhsal bir şey paylaşırdın, bir ayet paylaşırdın. Bugün fiyatlar konuşuluyor, iş konuşuluyor, gurbetçilik konuşuluyor. Bambaşka temalar ama sanki biz de dönelim asıl toprağımızı. Evet, ve şimdi Daniel bunu anladıktan sonra başlıyor dua etmeye. Ve bu da çok uzun bir dua var. Uzun uzun kendi günahını anlattırıyor ve daha fazla halkın günahını anlattırıyor. Rab'in önünde gözyaşlarla başlıyor uzun uzun, saatlerce dua etmeye. Ve halkının günahını sanki kendi günahı gibi üstlüyor, kabul ediyor. Ben yaptım, biz yaptık diyor. Bu da çok uzun, şimdi bunu okumayacağız. Bugünkü temamız başka. Ama sonra Daniel Rab'be dilekte bulunuyor. Ve şimdi bakıyoruz cevap nasıl gelecek. Rab'in cevabı şimdi bizim için enteresan. Oraya dikkat edeceğiz. Ayet 20'den 23'e okuyoruz şimdi. Ben daha konuşup dua ederken günahımı ve halkım İsrail'in günahını açıkça kabul edip Tanrım'ın kutsal dağı için, yani Yeruşalim için, Tanrım Rabbe, Yahve'ye dilekte bulunurken, daha dua ediyorken, önceden görümde gördüğüm adam Gabriel, yani Cebrail, akşam sonusu saatinde hızla uçarak yanıma geldi. Daniel, sana anlayış vermek için geldim diye açıkladı. Sen Tanrı'ya yalvarmaya başlar başlamaz duan yanıtlandı. Bunu bildirmeye geldim. Çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün anlamı kavra ve görümü anla. Rab baş meleğini Cebrail bu da yolluyor Daniel'in yanına. Ona bir cevap vermek için. Daniel'in sorusu neydi? Ya Rab ne zaman döneceğiz kendi toprağımıza? Ve Rab şimdi Daniel'e baş meleğini gönderiyor. En büyük meleğini gönderiyor. Evet, tam bu soruya cevap vermek için. Daniel Rab'den anlayış istedi. Yeruşalim ne zamana kadar yıkık duracak diye. Rab şimdi bundan sonraki ayetlerde İsrail'in bütün gelecek tarihini adım adım gösteriyor. Ve bu ayetler sadece 4 ayet ama o kadar şaşırtıcı. Sonra bakacağız Rab ne diyor. Ama önce bakalım baş melek Cebrail. Hani bu yeni tercümede Gabriel yazıyor. Mahsustan bu adı değiştirdiler. Gabriel. Çünkü Müslümanlıkta Kur'an'da geçen Cebrail ile karıştırılmasın. Bütün kutsal kitapta sadece iki meleğin adı geçiyor. Ve ikisi de bu kitapta Daniel'de geçiyor. Birincisi Cebrail. Onun adı Tanrı'nın kuvveti, Allah'ın kuvveti demektir. Ve onun işi sanki Allah halkını etkileyecek haberler getirmek. Rab ne zaman bütün halkı ilgilendirecek bir haber varsa o zaman Cebrail'i gönderiyor. Ve tabii ki biz bunu yeni ayette görüyoruz, yeni antlaşmada görüyoruz. Ne zaman İsa doğmazdan önce Meryem'i gönderiyor Cebrail'i ve diyor ki sen gebe kalacaksın, değil mi? İkinci baş melek Mikail ve onun adı kim Tanrı'ya benziyor, Allah'a benzeyen kimdir diye tercüme ediliyor. Ve onun işi değil şimdi haber versin ama Allah'ın halkının koruyucusu. Sanki Allah halkını ruhsal dünyada koruyan odur. Evet, şimdi Cebrail denildi mi herkes Müslüman tarafına kaçıyor. Biliyorum. Onun için birkaç laf bu temada konuşmak istiyorum. Cebrail de yani nasıl önce geldi bu kitapta? Daniel önce korkmuştu. Biz 8. bölümde bunu okumadık. O da geçiyor büyük bir şey. Daniel gene bir görüm görüyor ve çok büyük bir panike düşüyor. Bir korku, titriyor. Artık kalkamıyor. Bitik bir durumda. Sonra Cebrail de gelip onu kolundan tutup ayağa kaldırıyor. Çok büyük bir teselli veriyor. Ve burada okuduğumuz 9. bölümde diyor ki sen çok sevilen birisin ve gene ona kuraj ve destek veriyor. Yani yumuşak sözlerle ve iyi bir niyetle yaklaşıyor. Hani Rab kime gönderdiyse. Cebrail konuşuyor, Daniel sesleyip öğreniyor. Ve zaten meleklerin görevi budur. Rab bir melek gönderdi mi bu amaç içindir. Kendi halkına teselli vermek için. Niçin bunu anlattırıyorum? Baktığımız gerekti Kur'an'a. Ve siz bunu çok işiteceğiniz. Muhammed'in hayatına baktık mı? O da bambaşka. O da sözde Cebrail'le karşılaşmış. Onun lafı bu. Bana gelen Cebrail idi. Ama nasıl? O hiçbir zaman Allah hakkında haberi yoktu. Hiçbir zaman kutsal kitabı okumadı. Tek başına kalktı Allah'ı bulmaya ve bir mağaraya kapandı. Defalarca bir mağaraya kapandı. Ve bu mağaranın içinde gerçek Allah'ı ararken sözde bir varlık geliyor ona. Ve başlıyor onu basmaya. Başlıyor onun göğsünü basmaya, onu boğulturmaya. Tamam mı? Ve bu varlık diyor ki oku. Muhammed demiş ki ben okumayı bilmiyorum. Neyi okuyayım? İkinci defa oku. Gene bilmiyorum. Üçüncü defa artık o kadar sıkmış ki Muhammed kendisi anlatıyor. Öleceğim. Ölüm derecesine geldim. Ondan sonra onun ağzından otomatik sözler akmaya başlıyor. Kendinden değil artık. Başka bir güç onun içinde dağıldı ve o artık konuşturuyor onu. Bu Cebrail olabilir mi? Ve defalarca bunu söyleyecekler size. Tamam mı? Ve ama biz kutsal kitabı, Daniel kitabını okurken görüyoruz. Asıl Cebrail, gerçek Cebrail böyle yapmıyor. Gerçek Cebrail zaten Allah'ı arayan bir kişi var onun karşısında. Değil bir düşman. Hayır. Sen o Allah'ı ararsın. Ondan sonra o seni boğsun. O seni yani öldürsün. Hayır. Gerçek Cebrail Daniel'e nasıl konuştu? Sen çok sevilen birisin. Ve ayet 8'de onu kolundan tutup ayağa kaldırıyor. Gerçek Cebrail bunu yapıyor. Ve o yüzden anlıyoruz. Nasıl yazıyor Korintliler mektubunda? Şeytan kendini bir ışık meleğe yapıyor. Muhammed'in gördüğü Cebrail değildi. Bir ışık meleği. Şeytanın bir meleğiydi. İstiyorum bunu bilesiniz, öğrenesiniz. İnsanlarla konuşurken Cebrail mi? Hayır. Daniel kitabında Cebrail böyle böyle yaptı. Onun için bu şeyleri okuyoruz. Belki biraz karışıktır. Belki biraz dersin, bunlar çok uzak temalar. Hayır. Gündelik hayatımızda burada bizim imanımız için önemli bilgiler ve haberler alıyoruz. Ve şimdi devam ediyoruz. Kaldı sadece 4 ayet bu bölümde. Ama bu 4 ayet o kadar dolu, kenarı yok. Bu 4 ayette şimdi Cebrail anlattırıyor bütün İsrail'in geleceğini. Hatta bütün kurtuluş tarihinin geleceğini, Mesih'in ne yapacağını her şeyi anlattırıyor. Cebrail öyle konuşuyor. Gabriel. Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görün bir peygamberliği mühürlemek, en kutsalı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine 70 hafta kadar zaman saptanmıştır. 70 hafta. Daniel ne bekledi? 70 sene. Ama Allah'ın cevabı nasıl? Hayır. 70 sene değil, 70 hafta. Ve burada lazım bu hafta sözünü iyice anlayalım. Bu bir hafta değil 7 gün ama her hafta 7 sene. Çünkü hafta zaten Türkçe'de sadece 7 demektir. 70 kere 7 diyor. Değil 70 sene ama 70 kere 7 sene. Cevap budur. Daniel şok oldu. Ama tabii ki o sadece Yeruşalim'in kurtuluşu için sordu. Cevap çok daha büyük. Devam ediyor. Şunu bil ve anla. Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden mesedilmiş olan önderin gelişine dek 7 hafta geçecek. Kaç sene? 7 hafta kaç sene? 49. 7 kere 7 değil mi? 49 sene geçecek. 62 hafta içinde 62 kere 7 yani plus 49 Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. Bu 62 hafta sonunda 483 sene sonra bu 62 hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti yani kasabayı ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak. Savaş sona dek sürecek. Yıkımları da olacağı karşılaştırıldı. Gelecek önder birçokları ile bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısına gelince kurbanı da sunuya da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı, iğrenç şeyler yerleştirecek. Biliyorum. Bunu seslerken anlamıyoruz. Çok çok bilgi var burada. Çok fazla bilgi var. Onun için parça parça şimdi bakacağız. Dediğimiz gibi 70 hafta verildi diyor. Ve bu 70 hafta peygamberlik sisteminde 70 kere 7 sene 490 sene gösteriyor. Ve bu Daniel'i şaşırttırıyor. Adem'i ben biliyorum 70. Hayır 70 değil. 70 kere 7. O bize hatırlatıyor bir şey değil mi? Petrus İsa'ya nasıl sordu? 7 kere mi affedeyim? Hayır. 70 kere 7. Yani çok fazla. Beklediğinden çok fazla. Evet. Ama bu 70 hafta bölünüyor. 3 parça yapılıyor. Birincisi 7 hafta. Sonra 62 hafta. Ve son 1 hafta kalıyor. Ve bu son 1 haftada gene 2'ye bölünüyor. 3,5 ve 3,5. Ve diyeceğiniz bunlar çok karışık. Ama bakın tane tane okuduğumuz zaman çok büyük bir katinka çıkıyor karşımızda. İlk önce ayet 24'te anlattırıyor böyle obstro böyle bir bakış yapıyor. Tam olarak bu 490 sene içinde ne olacak? Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlattırmak, kalıcı doğruluğu sağlamak, görün ve peygamberliği mühürlemek ve en kutsalı meshetmek. Evet. Bütün bunlar başlayacak 69. haftada, yani 483 sene sonra. Ve ne zaman başlıyor? Bu da yazıyor. Bu 483 sene ne zaman başlıyor? Ne diyor? Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden. Ne zaman bu Babil kralları izin verdiler, Yahudiler dönsünler? Bu birkaç defa oldu. Ve son bir izin verdiler, yeniden bu kasabayı yapsınlar. Gidin Yeruşalim'i yeniden kurun. Ve bu oldu İsa'dan önce 457 senesinde. Bu dünya tarihinde yazılı. Bu belli oluyor. 457 senesinde Kral Ahasveros bir mektup yazdı. Ve biz bunu İncil'de okuyoruz, Kutsal Kitap'ta okuyoruz. Nehemya kitabında Yeruşalim kasabasını yeniden kursun diye. Daha önce tapınağı yaptılar. Daha önceki krallar izin verdiler. Allah evi tapınak yeniden yapılsın. Ama kasaba ve onunla birlikte bütün Yahudilerin bölgesi daha yıkık idi. Çünkü eskiden bir kasabanın duvarı yok muydu? Kasaba sayılmazdı. Düşmanlar gelip istedikleri gibi oynayabilirdi. Onun için şimdi duvar lazımdı. Onun için şimdi hani bir kasaba kaldırılsın diye 457 senesinden önce oldu. Ve diyor ki bu da 69 hafta geçecek. 483 sene sonra ne oluyor? Tam İsa Mesih'ten 26 sene sonra. Ve biz biliyoruz o senede İsa Mesih vaftiz oldu. Yani Daniel açık açık söylüyor Mesih'in ne zaman geleceği. Bu o kadar büyük bir şey. Yani bir kişi şüphe etti mi diyebiliyorsun. Bu gerçekleşti. Rab bunu daha önceden söyledi. Ne kadar büyük bir peygamberlik. Rab kutsal kitabın başından sonuna kadar kırmızı bir çizgi çekiyor sanki. Ve anlattırıyor daha gittikçe netlikle Mesih nasıl olacak. En başta dedi ki Tekvin 3.15'te Adem ve Havva'nın zamanında bir kadının soyundan olacak. Bir kadının soyundan. Kadının soyu var mı? Erkeğin soyu var. Ama bu Mesih doğacak kadının soyundan. Erkek olmadan. Değil mi? Yine Yaratılış kitabında 49. bölüm ayet 10'da o da diyor ki bu gelecek kurtarıcı Mesih Yahuda cinsinden olacak. Değil sadece İbrahim'in soyundan. Değil sadece hani İshak'tan çağrılmış. Hayır. O olacak Yahuda cinsinden. O kadar 12 tane cins vardı ama bir tane seçiyor. Sonra Yeşaya 11. bölümde iş daha da belli oluyor. Ve diyor ki Disa'da Yahudi cinsinden Davud'un soyundan bir hane seçiyor. Tek bir hane seçiyor. Ve diyor ki bu Davud'un soyundan bu Mesih doğacak. Mika 5'te diyor ki nerede olacak? Açıkça yazıyor Betlehem'de doğacak. Yeri bile belli ediyor. Orada ve başka bir kasaba değil. Bunun hepsi çok büyük ispatlardır. Ve şimdi okuyoruz değil sadece nerede ve kimden gelecek ama ne zamanda. Kutsal kitap bunu daha yüzlerce sene önce bildirdi. Evet, Daniel sadece sordu kasabanın yapılması için. Ama Rab'in cevabı çok daha büyük, çok daha geniş. Ve diyor ki bu gelecek olan Mesih ne yapacak? 6 tane büyük şey gösteriyor. Birincisi diyor başkaldırıyı ortadan, isyanı ortadan kaldırmak için. Musa'nın zamanından beri Rab İsrail halkı için hep aynı suçlama yaptı. Siz dik kafalı bir halksınız. Ne okuyoruz Apostolların İşleri 7:51'de. Siz dik kafalılar, yürekleriniz ve kulaklarınızda sünnetsiz olan adamlar. Hani övünürdüler, biz sünnetliyiz. Hayır diyor, siz sünnetsizsiniz. Dik kafalısınız. Siz her daim kutsal ruha karşı gidiyorsunuz. Dedeleriniz nasıl yaptı, siz de aynısını yapıyorsunuz. Stefanos bunu söylüyor ölerken. Ama Rab artık kendine öyle yeni bir İsrail yaratacak. Nerede kimse onun planına karşı kafa kaldırmıyor. Birinci efekt ve baş kaldırı ortadan kaldırmak. Allah'la barışmak bu demektir. Sen normal bir insan olarak isyancısın. Allah'a karşı gidiyorsun. Bu insanın içinde var. Ama Rab diyor ki ben baş kaldırıyı ortadan kaldıracağım. İkincisi diyor ki günaha son vermek. Bu Mesih geldi mi diyor, günaha son verecek. Bu demek değil ki insanlar günah işlemeyecek. Ama günah teması yok artık. Başka temalar konuşuyoruz. Üçüncüsü, suçu bağışlattırmak. Eski antlaşmada bile okuyoruz, hayvan kurbanları sadece günahını örterdiler. Hiçbir zaman hiçbir kuzunun, hiçbir koçun, hiçbir ineğin falan etkisi yoktu, gücü yoktu, tek bir günah kaldırsın. asıl af getiremezlerdi. Ama bu Mesih geldi mi suçu bağışlatacak diyor. Kısa kesiyoruz. Dönünce diyor, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak. Eskiden bir kurban kesti mi doğru sayılıyorsun. Ama sonra bir gün sonra gene suçlu sayılıyorsun. Değil mi? Ama bu Mesih geldi mi diyor, öyle bir sistem kuracak. Nerede İsrail halkı, nerede asıl Allah halkından olan kişiler sonsuza kadar doğru saysınlar. E biz tabii ki biliyoruz, bu kendi işlerimizden olmuyor. Hiç kimse yok, hiçbir imanlı bile yok. Allah'ın önüne çıksın ve desin ki, aa ben doğruyum, ben vaftiz oldum artık, ben doğruyum. Hayır, bu Allah'ın merhametiyle oluyor. Bu imandan oluyor. Ve beşinci yerde diyor ki, görüm ve peygamberliği mühürlemek. Rab diyor ki, öyle bir zaman gelecek, son bir kişi geliyor ve onun arkasından kimse peygamberlik yapmayacak. Onun arkasından yeni bir bilgi, yeni bir haber falan benden getiremeyecek. Çünkü İsa Mesih de bunu nasıl gerçekleşti görüyoruz. O babasını bütün açıkladı. Artık hiç saklı bir tarafı kalmadı. Evet. Ve en sonunda diyor ki, en kutsalı meshetmek. Mesih zaten o demektir. Meshedilmiş kişi. Ama en kutsalı meshetmek burada konuşuyor. Belki tapınak için, yani yer için. İsa Mesih aynı zamanda tapınaktır, kutsal yerdir. Ve Müslümanca bizim kıblemiz odur. Biz dönmüyoruz Yeruşalim'e, biz dönmüyoruz bir hangi bir kasabaya, Roma'ya ya da Sofya'ya bilmem ne. Biz dönüyoruz nereye? Nerede bizim kıblemiz? İsa. Çünkü o kendisi dedi ki, bu Allah evi yıkın ve üç günde ben onu yeniden yapacağım. Ne istedi söylesin üç günde. Kendi bedenini gösteriyor. Bu Allah evi yıkın yani. Beni öldürün, üç günde yeniden yapacağım. Bir lafça, bu lafı yaparken çok kızdılar ona Yahudiler. Çünkü dedi ki, bu sizin taştan olan binanız boştur. Asıl Allah'ın ruhu, asıl Allah'ın yani yeri benim içinde. Evet, en kutsalı meshetmek diyor. Asıl Allah evi, asıl tapınağı o yapacak. Ve şimdi daha detaylı bakacağız. Bu 70 hafta nasıl bölünüyor? Biliyorum biraz karışıktır ama dayandınız mı? Bu bize çok büyük bir kuraj veriyor bunu. 7 dedik, 62 ve 1. Ve bu 1 gene 2'ye bölünüyor. En başta diyor 7 hafta saptandı. Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden meshedilmiş önderin gelişine dek 7 hafta geçecek. 49 sene geçecek. O zaman içinde senin soruna cevap veriyorum. O zaman içinde Yeruşalim bir kasaba olarak yeniden yapılıyor. Değil mi? Buna merak ettin. Hadi 7 hafta sürecek. 49 sene. O zaman diyor meshedilmiş bir önder gelecek. Bu İsa değil. Bu değil o Mesih. Asıl Mesih ama bir Mesih. Çünkü bu söz karıştırmasın kafamızı. Mesih sadece demek oluyor görevlendirilmiş bir kişi. Yani Allah tarafından bir görev almış bir kişi. Ve bu konuşuyor Nehemya için. Kutsal kitapta eski antlaşmada bunu okuyoruz. O Rab tarafından meshedildi, ona görev verildi, Yeruşalim kasabasını yeniden kaldırsın. Ama aynı zamanda bu Nehemya, İsa için bir örnektir. Yani küçük bir İsa'dır gibi. O nasıl İsrail halkı için Babil sürgünlerine son verdi, İsa Mesih de asıl Allah halkının esirliğine bir son veriyor. Onun için diyor 49 sene içinde, 7 hafta içinde meshedilmiş bir önder gelecek. Evet. Ve sonra ikinci parça, 62 hafta sonra, yani toplam dediğimiz gibi İsa'dan önce 457 senesi plus 483 sene tam geliyor 26 senesine. Tam İsa 30 yaşındayken. İsa 30 yaşındayken ne oldu? O zaman diyor bu meshedilmiş önder gelecek. Mesih o zaman gelecek. İsa'nın meshedilmesi için konuşuyor. Biliyoruz bu nasıl oldu. Mesela Davut nasıl mesholundu? Herkes biliyor bu olayı. Samuel peygamber Betlehem kasabasına gitti. Orada İshay'ın evine gitti. Bütün oğullarını çağırttırdı. Sonra en küçük olanı buydu. Getirin onu çabuk buraya. Ondan sonra Samuel alıyor bir kap içinde zeytinyağı var ve onun kafasına döküyor. Ve böyle yapmakla gösteriyor ki Allah'ın seçtiği kral budur. O günde Davut mesholundu. O günde Davut yani bir Mesih oldu. Ama İsa nasıl oldu? Kim onu meshetti? İsa'yı mesheden kimdir? Var mı bir kişi? Ha, İsa'nın mesedilmesi okuyoruz mesela Mata 3. bölümde. O da görüyoruz. Ne vakit İsa Mesih vaftiz oluyor, onun asıl mesedilmesi o zaman oldu. Yahya geldi ve dedi ki, benden sonra gelen benden büyüktür. Ve benim hakkım yok, onun pabuçlarının bağlarını çözeyim. Ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecek. İsa geliyor Yahya'ya, vaftiz olmak istiyor. Ama Yahya diyor ki, aa olamaz. Benim hakkım yok, sen benden daha kutsalsın. Ben lazım yani vaftiz olayım senin tarafından. Ama İsa diyor ki, hayır, bu şimdi sıradır. Şimdi vakittir, sen beni vaftiz edesin. Ve vaftiz olduktan sonra, hepiniz biliyorsunuz ne oldu? Gökler açıldı ve kutsal ruh bir güvercin biçimde onun üzerine geldi. Ve aslında o zaman İsa Mesih mesedildi. Değil, zeytinyağı ile, şırağınla, sembolik bir biçimde, sembol yoktu. Gerçek olarak, gerçek olarak kutsal ruhu aldı. Evet. Ama işin ilginç tarafı, bu olmadı böyle rastgele. Bu olmadı bir hangi, hani suçaylı bir şey. Daniel'in söylediği senesinde oldu. Tam 483 sene sonra. Ve ben bunu okuduğum zaman coştum. Gerçekten. Rab ne kadar detaylı kendi planını önceden bildiriyor. Ve böylelikle bütün bu işleri, baştan söylediğimiz, saydığımız işleri bitirecek. Ama sonra bir hafta daha kalıyor. Bir hafta 7 sene. Ve bu ikiye bölünüyor. 3,5 ve 3,5. Birinci 3,5 sene konuşuyor İsa'nın yeryüzündeki görevi için. Ve zaten tam o kadar sürdü değil mi? İsa 3,5 sene görev yaptı. Evet, onun sonunda yazıyor. Mesedilmiş olan öldürülecek, onu destekleyen olmayacak. Sanki Daniel kartinka gördü, bir video gördü İsa'nın ölümünü. Değil mi? Herkes kaçtı. Bütün öğrenciler kaçtı. Kimse onu desteklemedi. O sözde kral, büyük adam ama terk edilmiş bir kişi gibi ölüyor. Evet. Ve diyor ki, kurbana ve sunaya son verecek. İman da hemen anlıyor. İsa Mesih kurbana son verdi. İsa Mesih sunaya, hani yakılan kurbanlara son verdi. Niçin? Nasıl? Çünkü kendisi kurban oldu. Ölmekle kurbanlara son verdi. Bu sanki o kadar bize heyecanlandırmıyor. Ama bunu İsa'dan 450 sene önce haber alırsan, Daniel Şaşbaşka nasıl olacak? Panika. Nasıl? Kurban olmayacak? Sunu olmayacak? Daniel buna bir panika düştü, anlayamadı. Ama biz anlıyoruz. Biz geriye bakarken anlıyoruz bu nasıl oldu. Ve diyor ki, bu 3,5 sene içinde bir hafta sağlam antlaşma yapacak. Biz Rab'in sofrasını kutlarken ne yapıyoruz? İsa Mesih bu ekmeği aldı ve bu şarabı aldı ve ne dedi? Bu benim bedenim, bu benim kanım, bu yeni antlaşmadır. Değil mi? Ve Daniel bunu önceden gördü. Mesih yeni bir antlaşma yapacak ve bu sonsuza kadar sürecek. Evet, İbraniler 13:20 diyor ki, İsa Mesih'in yani yeni antlaşması sonsuzdur. Bir daha bozulmayacak. Bir daha halkın itaatsizliği yüzünden kesilmeyecek. Başka bir peygamber, başka bir Musa falan gelmeyecek. Hayır, bu son. Rab son bir hareket yapıyor. Evet, şimdi kaldı 3,5 sene daha. Bu son haftanın 3,5 senesi daha kaldı. İkinci 3,5 sene Mesih'in hizmetinin ikinci yarısını kapsıyor. Ve bu çok enteresan. Birinci 3,5 sene gerçekten bukvalı 3,5 sene. Ama ikinci yarısı sanki Mesih'in görevinin devamıdır. İsa yeryüzündeki hizmetini başlattırdı. Ama şu anda gökte devam ediyor. Onun hizmetinin devamı var şu anda gökte. Ve dünyanın sonunda yeniden gelince o hizmetini tamamlayacak. Sanki bu da bir skoba oldu. Sanki bu da bir çerçeve oldu. Ve bu ikinci 3,5 sene İsa Mesih'in birinci gelişinden ikinci gelişine kadar bütün bu zamanı kapsıyor. Biz zaten 7. bölümde bunu gördük. 3,5 sene bu küçük boynuz fenalık yapacak imanlılara. Evet, bu 3,5 sene ne zaman görüyoruz? Daniel'de olsun ya da açıklama vahiy kitabında olsun. Bu her zaman gösteriyor son zamanlarda. Ve Daniel bu zamanı önceden belirledi. Ve bir şey daha var. Diyor ki, gelecek önderin halkı var. Bir halk gelecek ve onun kralı çok büyük baskı yapacak. Diyor ki, önder tapınağın üst bölümde yıkıcı, iğrenç şeyler yerleştirecek. İsa Mesih'in peygamberlik söylediği gibi kendi ölümünden sonra 40 sene geçti. Ve bu 40 sene sonra 70 senesinde Romalılar geldi ve bunu bukvalno yani bu eski tapınağı yerden bir etti. Yıktılar. Ve onunla birlikte bütün Yeruşalim kasarası. Evet. Ve bu yıkım zaten dünyanın sonu için sanki bir provaydı. Bir örnek idi. Ve onun için Matta 24. bölümü okuduğumuz zaman tam anlamıyoruz. Bu da konuşuyor acaba Yeruşalim'in sonu için mi yoksa dünyanın sonu için mi? İkisi sanki birbirlerine bağlı. Ve bu 3,5 sene için nasıl Romalı general geldi ve Yeruşalim'i ve tapınağı yıktı. Aynı zamanda bu konuşuyor Antikrist için. Mesih düşmanı. Evet. Ve diyor ki tapınağın üst bölümüne yıkıcı, iğrenç bir şey yerleştirecek. İsa'dan aşağı yukarı 150 sene önce bir başka general tapınağın içinde bir put yerleştirdi, bir heykel. Korkunç bir şey, iğrenç bir şey. Hatta o zamanki hani anlayışı etler yasak idi. Bir domuzu kurban etti. Sade o kutsal yerini lekelemek için. Ama Daniel diyor ki gene öyle bir zaman gelecek ve bu antikrist, bu gelecek halkın önderi diyor, bu Mesih düşmanı, iğrenç, yıkıcı bir şey yerleştirecek tapınağın içine. Ve biz bunu anlamayalım birçok imanların düşündüğü gibi. Yok dünyanın sonunda Yeruşalim'de yeniden kayalardan bir bina yapılacak. Hayır. Bugün tapınak nerede? Bugün Allah'ın tapınağı nerede? O yıkılmadı. İsa Mesih diyor ki ben bu tapınağım. Onu 3 günde yıkın, ben yapacağım. Çünkü bu tapınak benim. Ve bugün kim İsa Mesih'in içindeyse o tapınağın bir parçası oluyor. O Allah evinin bir parçasıdır. Ama burada korkunç bir şey var. Daniel diyor ki bu 3,5 hafta Mesih'in 1. ve 2. gelişinin ortasında bu antikrist gelecek ve diyor tapınağın içinde iğrenç bir şey yerleştirecek. Yani imanlıların arasına iğrenç bir şey yerleştirecek. Bu nedir? Bu Babil düşüncesi. Bu dünya düşünceleri. Politika. Dünyanın kuvvetini aramak. Ne vakit imanlılar başlıyor bu dünyanın yeryüzünde başarılı olmaya, bu dünyanın düşüncesine kapılırsalar, yani ne zaman istiyorlar sanki hükümetin bir parçasını alsınlar, biz imansızların üzerinde hükmedeceğiz onları. O vakit bu iğrenç bir şeydir. Babil düşüncesi. Bu kiliseye sokuldu mu o zaman yıkılıyor. Ve en sonunda bu sahte Hristiyanlık asıl Hristiyanları yok edecek. İlginç bir şey. Bu faşif sahte Hristiyanlar Mesih düşmanının sistemin altında, Antikrist'in sistemin altında gerçek imanlıları yok edecek. Seni öldürecek olan Hristiyanlar olacak. Evet. Ama diyor ki en sonunda bu Antikrist'in de sonu bunun yok olması için daha yüzlerce sene önce karar verildi. Evet. Bütün bunları gördük şimdi ve belki biz bu derinliği anlamıyoruz. Çünkü tane tane okumuyoruz. Ama ne kadar derin okursan ağzın açık kalacak. Nasıl Allah bunu yaptı? Nasıl bizim Rabbimiz daha yüzlerce sene önce Mesih'in geleceğini o kadar büyük detayla önceden bize bildirdi? Ama son olarak gördü ki Cisad-ı Mesih'i anlattırıyor. Son zamanları da anlattırıyor. Ne kadar büyük bir savaş olacak. Ne kadar büyük bir dayanmak lazım olsun imanlılar tarafında. Ve tam bu temada açıklama Vahiy Kitabı 18:20 ayet 2'den 4'e kadar şöyle diyor. Ve yüksek sesle şöyle bağırdı. Ah yıkıldı. O büyük Babil kasabası yıkıldı. Çünkü bütün milletler onun azgın zina şarabından içtiler. Ve dünyanın kralları onunla zina ettiler. Dünyanın tüccarları da onun aşırı lüks yaşamından zengin oldular. Ve gökten başka bir ses işittim. Şöyle dedi. Ey benim halkım! Siz o kasabadan dışarı çıkın. Öyle ki onun günahlarına ortak olmayasınız ve onun belalarından almayasınız. Bu dünya düşüncesi Babil düşüncesidir. Rab onu yargılayacak. Rab o sisteme bir son verecek. Ama nasıl Rab eskiden Sodom kasabasına bir son verdiyse ve nasıl Lut lazım da kaçsın ve ağır davrandı. İstemedi çıksın. Ama burası iyi. Ve Babil nasıl iyi geldiyse ve sadece 10% döndüyse burası iyi dedi. Ama en sonunda orası yıkıldı. Daniel kitabı bize kuraj veriyor ve aynı zamanda bize hani ciddi olarak buyuruyor ki çıkalım bu Babil sisteminden. Rab sizinle olsun.